Ayrım 5, sayfa 54. Ama 824. gece olunca demiş ki, daha çok genç yaştayken her türden varlığa ve büyük bir servete sahip oldum. Ama masraf yapmayı ve savurganlığı sevdiğimden bol bol harcamalar yaparak yaşamaya koyuldum. Böylece 2 yıl bitmeden mal varlığım dağılmış bulunuyordu. Çünkü efendim her şey bize Tanrı'dan gelir ve yine ona döner. Kendimi böylece tam bir çöküntü içinde bulunca geçmiş günlerimdeki davranışlarımın üstüne düşünmeye başladım. Ve Basra'da yaşadığım hayat ve bıraktığım izlenim dolayısıyla sefil yaşantımı başka yerlerde sürdürmek üzere doğduğum kenti terk ettim. Çünkü fakirliğe yabancıların bakışları önünde daha çok dayanılır. O zaman elimdeki tek varlık olan evimi sattım ve bir tüccar kervanına katılarak onlarla birlikte ilkin Musul'a, sonra da Şam'a gittim. Bunu izleyerek Mekke'de hac eda etmek üzere çölü geçtim ve oradan ırkımızın ve ailemizin beşiği Yüce Kahire'ye geldim. Güzel evlerle ve sayısız camilerle donanmış bu kente gelince, buranın büyük cevahirci Abdülaziz'in doğmuş olduğu yer olduğunu yeniden hatırlayarak, bu anı doyasıyla iç çekip ağlamaktan kendimi alamadım. Ve tek oğlu ve mirasçısı olan oğlunun bu acınacak durumunu görseydi, babamın nedenle acı çekeceğini aklımdan geçirdim. Beni kahreden bu düşüncelerle zihnimi yorarak, dolaşa dolaşa Nil üzerindeki sultanın sarayının ardına ulaştım. Ve oracıkta bir pencereden bir genç kız ya da bir kadının hayran olunacak güzellikteki başının belirdiğini gördüm ve nasıl olduğunu bilemeden gözlerim ona takılı kaldı. Ama ansızın genç kadın pencereden çekildi ve onu göremez oldum. Ben orada sonsuz bir mutluluk içinde yeniden gözükür ümidiyle akşam oluncaya kadar kaldım. Sonunda oradan istemeye istemeye ayrıldım ve indiğim handa geceyi geçirmeye gittim. Ama ertesi gün genç kızın yüz hatları durmaksızın ruhumda yer aldığından söz konusu pencerenin altında bulunmakta kusur etmedim. Ama ümidim ve bekleyişim boşuna çıktı. Çünkü her ne kadar perdenin birkaç kez kıpırdadığını gördüm ve kafeslerin ardından bir çift Babilli gözü sezer gibi oldumsa da o güzelim yüz hiç görünmedi. Bu çekingenlik gözümü yıldırmasa da bana çok acı verdi ve de aynı yere ertesi günde dönüp gelmekte kusur etmedim. Kafes biraz aralanıp perde onun yüzünün dolunayını ortaya koyacak şekilde açılınca nasıl heyecan içinde kaldığımı bilemezsiniz. Çabucak başımı yere eğdim, sonra doğrulup, "Ey sultanım, ben az bir zaman önce Kahire'ye gelmiş ve bu kenti gelişimi senin güzel yüzünü görmekle başlatan bir yabancıyım. Belki de talih, kölenin dileğine göre yapacağını tamamlamak üzere beni elimden tutup buraya getirmiştir," dedim. Ve yanıtını bekleyerek sustum. Genç kadın bana yanıt verecek yerde öylesine ürkmüş bir tavır takındı ki orada kalmam mı yoksa bacaklarımı rüzgara teslim etmem mi gerektiğine bir türlü karar veremedim. Sonunda içine düşebileceğim tüm belalara karşı duyarsız orada kalmaya karar verdim. İyi ki böyle yapmışım çünkü genç kadın ansızın pencerenin kenarından eğildi ve bana titreyen bir sesle "Gece yarısına doğru yeniden gel ama şimdi çabucak kaç git," dedi. Bu sözleri söyledikten sonra çabucak gözden kaybolarak beni şaşkınlık, aşk ve sevincin sınırına ulaştırdı. O anda tüm felaketlerimi ve çöküşümü unuttum ve çabucak hana döndüm. Gezgin berberi çağırdım ve başımı, koltuk altımı ve kasıklarımı tıraş ettirdim. Süslenip yakışıklı hale geldim. Sonra fakirler hamamına gittim ve orada az bir para karşılığı mükemmel şekilde yıkandım. Kokular süründüm ve oradan bedenim bir tüy gibi hafif, tam bir dinlenmeyle çıktım. Belirtilen saat gelince karanlık sayesinde sarayın penceresinin altına sokuldum ve pencereden yere kadar uzanmış ipekten bir merdiven buldum. Zaten hiçbir bağı ve hiçbir anlamı kalmamış bulunan bir yaşamdan başka bir şeyim olmadığından hiç tereddüt etmeden merdiveni tırmandım ve dairenin penceresinden içeri girdim. Çabucak 2 odayı aşıp bir üçüncüsüne girdiğimde gümüş bir yatak üzerinde ümitle kavuşmayı beklediğim genç kızın gülerek uzandığını gördüm. "Ah Tacir Efendi, konuğum, yaradının ne büyük bir harikasıydı o öyle. Ne güzel gözleri, nasıl bir ağzı vardı. Onu görünce aklımı kaçırır gibi oldum. Ağzımdan tek bir sözcük bile çıkmadı ama o yarı yarıya doğruldu ve tatlı bir sesle bana gümüş yatağın üzerinde yanında yer almamı söyledi. Sonra ilgiyle bana kim olduğumu sordu. Ve ben ona bütün içtenliğimle hiçbir ayrıntıyı atlamadan tüm öykümü anlattım. Beni dikkatle dinlemiş bulunan genç kadın, bahtın beni içine düşürdüğü durumdan gerçekten üzülmüş görünüyordu. Ben bunu anlayınca, "Sultanım, ne bahtsız biriyim ben, sızlanıp durmayı bırakmalıyım artık çünkü sen felaketlerime dayanamayacak kadar merhametlisin," diye haykırdım. O da buna gereken yanıtı verdi ve çılgıncasına birbirimizin kollarına atıldık. Ve gittikçe daha candan ve daha sevecen birbirimize sarıldık. O da kendi bakımından bana beni görerek bir eğilim duyduğunu anlattı. Bunu duyunca içimden yürekleri duygulandıran ve ceylan gözleri tatlılaştıran Tanrı'ya şükürler olsun diye haykırdım. O da buna aynı şekilde gereken yanıtı verdi ve madem ki sen bana kim olduğunu söyledin ey Ebul Kasım, ben de artık benim kim olduğumu bilmeni isterim diye ekledi. Ve bir an sessiz kaldıktan sonra bana, bil ki ey Ebul Kasım, ben sultanın gözde eşiyim. Adıma da Sit Lebibe derler. Burada bunca ihtişam içinde yaşar görünsem de mutlu değilim. Çünkü yöremin kıskanç ve beni helak etmeye hazır rakiplerle çevrili olmasından başka, horozlara güç veren Allah, dağıtım sırasında onu unuttuğundan, beni seven sultan da bana doyum sağlayamıyor. İşte bundan dolayı seni penceremin altında cesaretle dolu, tehlikelere meydan okur halde görünce, senin güçlü birisi olduğuna karar verdim ve denemek üzere seni çağırdım. Şimdi seçimimde aldanmadığımı ve yiğitliğinin gözü pekliğine denk olduğunu kanıtlamak sana düşüyor, dedi. O zaman ben efendim orada sırf harekete geçmek üzere bulunduğumu anlayarak başkaca bir itici güç aramadan bu gibi durumlarda adet olduğu gibi şiirler okuyarak değerli zamanları harcamaksızın saldırıya geçtim. Ama tam biz birbirimizin kollarında sarmaş dolaşken odanın kapısı sert sert vuruldu. Ve çok korkan güzel Lebibe bana sultandan başka hiç kimse böyle kapı çalmaz, bize ihanet ettiler ve çaresiz mahvolduk dedi. Ben hemen kurtulup kaçmak için penceredeki merdiveni düşündüm. Ama baht, sultanın tam da o yandaki kapıdan gelmesini istiyormuş olacak ki kaçacak hiçbir fırsatım kalmadı. Ve bana kalan tek yolu tutarak sultanın gözdesi kapıyı açmaya giderken gümüş yatağın altına saklandım. Kapı açılır açılmaz ardında hadım ağları olduğu halde sultan içeri girdi ve ben daha ne olup bittiğinin farkına varmadan 20 kadar siyah ve korkunç el tarafından yatağın altından bir paket gibi çekilip çıkarıldım ve yerden kaldırıldım. Ve bu hadım ağları da beni yüklenerek pencereye kadar götürdüler. O sırada başka zenci hadım ağları gözdeye yüklenerek başka bir pencereye doğru yollandılar ve tüm eller aynı zamanda ikimizi birden Nil Nehri'ne fırlattılar. Bahtımda yazılı olacakmış ki boğularak ölmekten kurtuldum. Çünkü her ne kadar düşerken şaşkınlık içinde bulunuyorsam da nehir yatağının dibini bulduktan sonra yeniden suyun yüzüne çıkmayı başardım ve karanlık sayesinde sarayın karşı yakasındaki kıyıya çıkabildim. Ve böylesine büyük bir tehlikeden kurtulunca tedbirsizliğimin mahvolmasına neden olduğu genç kadını bulup sudan çıkarmayı denemeksizin çekilip gitmek istemedim ve suya yeniden çıkarkenki gayretimden de büyük bir gayretle daldım ve onu bulmak üzere birkaç kez dalıp çıktım. Ama bütün çabalarım boşa çıktı ve artık gücüm tükendiğinden canımı kurtarmak için kıyıya çıkmak zorunluluğunu duydum. Ve çok üzgün bir şekilde kendi kendime kötü bahtımın etkisinde olduğumdan ve de kötü baht bulaşıcı olduğundan ona yaklaşamadığımı söyleyerek bu güzel gözdenin ölümüne yakındım. Böylece içim dertle dolu ve pişmanlık duyarak Kahire'den ve Mısır'dan çabucak kaçtım ve barış kenti Bağdat'a gelmek üzere yola koyuldum. Yazgımda güvenlik varmış ki başıma hiçbir kötülük gelmeden Bağdat'a ulaştım. Ama parasız pulsuz ve tüm geçmişteki servetimden kemerimin dibinde sadece bir altın dinar kalmış olduğundan perişan bir durumdaydım. Ve sarraflar çarşısına ulaşır ulaşmaz dinarımı bozdurdum ve hayatımı kazanmak için sorgun dalından yapılma bir sele aldım. İçine şekerlemeler, kokulu elmalar, kokulu bitkiler, kuru yemişler ve güller koydum. Ve mallarımı dükkan kapılarında gün boyunca dolaştırarak o günün nafakasını çıkarmak üzere satmaya koyuldum. Bu küçük esnaf işinde başarı sağladım çünkü güzel bir sesim vardı ve mallarımı Bağdat'taki satıcılar gibi haykırarak değil, şarkı söyleyerek satıyordum. Günün birinde her zamankinden de parlak bir sesle şarkı söylerken çarşının en güzel dükkanına sahip olan yaşlı bir şeyh beni çağırdı ve selamdan kokulu bir elma seçerek ve bana dikkatle bakarak onu birkaç kez art ardına kolladıktan sonra beni yanında oturmaya davet etti. Ben de oturdum ve bana birçok sorular, bu arada kim olduğumu ve adımın ne olduğunu sordu. Ama ben bütün bu sorulardan çok sıkılarak kendisine, efendim, zamanın kapatmaya başladığı yaraları canlandırmadan hatırlamadığım şeylerden söz etmekten beni bağışla. Çünkü sadece bu isimleri telaffuz etmek bile beni kedere boğuyor diye yanıt verdim. Bu sözleri içimi çekerek öylesine kederli bir tarzda söylemiştim ki yaşlı kişi beni bu konuda sıkıştırmaktan vazgeçti. Konuşma tarzını değiştirerek ve sattığım şeyler hakkında sorular sorarak konuşmanın akışını değiştirdi. Sonra bana ruhsat vererek kesesinden 10 altın dinar çıkardı ve büyük bir nezaketle avcuma koydu ve bir baba oğlunu öper gibi beni öptü. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 825. gece olunca demiş ki, kesesinden 10 altın dinar çıkardı ve büyük bir nezaketle avcuma koydu ve bir baba oğlunu öpercesine beni öptü. Ben de ta içimden bu çöküntü halimde eli açıklığı bana her şeyden değerli gelen saygın şeyhi övdüm. Çünkü Selam'daki şeyleri sunma alışkanlığında olduğum zengin müşterilerimin hiçbiri minnet ve saygıyla öptüğüm bu elden kabul ettiğim paranın %1'ini bile bana vermemişti. Ertesi gün yaşlı veli nimetimin niyetleri üzerinde pek fazla durmayarak çarşıya çıkmakta kusur etmedim. O da beni görür görmez yaklaşmamı işaret etti. Selam'dan günlük satın aldı. Sonra beni yanı başına oturttu ve bazı sorular sorup yanıtlar aldıktan sonra büyük bir ilgiyle öykümü öğrenmek istedi. Bu kez onu gücendirmeden bundan kaçamayacağımı anladım. Ve de dolayısıyla başıma gelen her şeyi ondan hiçbir şey gizlemeksizin kendisine anlattım. Böylece ona sırlarımı döktükten sonra sesinde büyük bir heyecanla bana, "Oğlum sen bende Tanrı kendisinden hoşnut olası Abdülaziz'den de zengin ve sana karşı ondan daha az sevecen olmayan bir baba bulacaksın. Benim hiç çocuğum olmadığından, olması ihtimali de bulunmadığından seni evlat edineceğim. Böylece oğlum ruhunu yatıştır ve gözlerini kurut. Çünkü Tanrı dilerse sen benim yanımda geçmişteki tüm kederini unutacaksın," dedi. Ve böyle konuştuktan sonra beni öpüp bağrına bastı. Sonra da beni içindekilerle birlikte Selim'i bir yana atmaya zorladı ve dükkanı kapatarak elimden tutup evine götürdü. Orada bana yarın birlikte benim de doğduğum kent olan Basra'ya gitmek üzere yola çıkacağız ve bundan böyle orada birlikte yaşayacağız oğlum," dedi. Ve gerçekten ertesi gün birlikte doğduğum kent olan Basra'nın yoluna koyulduk ve Tanrı'nın sağladığı güvenlikle kazasız belasız oraya ulaştık. Bana rastlayan ve beni tanıyan herkes çok zengin bir tacirin edindiği evlat olarak karşılarına çıkmamdan dolayı memnunluk duydular. Bana gelince, "Sana söylememe bilmem gerek var mı efendim? Zekam ve tüm bilgimle yaşlı veli nimetime bağlandım. O da kendi bakımından benim gösterdiğim bağlılıktan hoşnut. Çoğu zaman bana, Ebu'l-Kasım, Bağdat'ta seninle buluştuğumuz gün ne mübarek gündür. Seni yoluma çıkaran talih ne güzeldir ve sen benim sevecenliğime, güvenime, senin için yaptıklarıma ve gelecekte yapmayı düşündüklerime ne kadar layıksın," diyordu. Ben de aramızdaki yaş farkına karşın bana gösterdiği duyarlılıktan o denli etkileniyordum ki onu gerçekten seviyor ve ona zevk verebilecek her şeyi yerine getiriyordum. Örneğin gidip kendi yaşındaki gençlerle eğlenecek yerde kendisine yöneltilmemiş olan en küçük şeyden ya da en küçük tavırdan ne denli kırıldığını bilerek onunla arkadaşlık yapıyordum. Böylece geçen bir yıl sonunda koruyucum, Tanrı'nın iradesiyle onu tüketen bir hastalığa tutuldu ve tüm tabipler onu iyileştirmekten umutlarını kestiler. Bunun üzerine beni çabucak yanına çağırdı ve bana, "Ey oğlum Ebu'l-Kasım, Tanrı'nın kutsaması üzerine olsun. Geçen bir yıllık sürede bana mutluluk verdin. Oysa insanların çoğu tüm yaşamları boyunca mutlu geçen bir günü zor bulurlar. Artık ayırıcı güç gelip başucumda eğleşmeden önce sana karşı olan büyük borçlarımdan arınmanın zamanıdır. Bil ki oğlum, şimdi sana açıklayacağım sırrı öğrenmek seni yeryüzünün en zengin şahlarından daha zengin kılacaktır. Eğer gerçekten mal varlığı olarak içerdiği zengin eşya ile bu evden başka şeyim olmasaydı, sana çok küçük bir servet bırakmış olurdum ama yaşantım boyunca topladığım şeyler bir tacir için hatırı sayılır miktarda görülse de sana sırrını açıklayacağım hazine ile kıyaslanınca hiçbir şey değildir. Sana ne zamandan beri kimin tarafından ve ne şekilde bu hazinenin evimizde bulunduğunu söyleyemeyeceğim çünkü bilmiyorum. Bildiğim tek şey çok eskiden kalmış olduğudur. Büyük babam ölürken onu babama açıklamış, o da bana ölmeden birkaç gün önce bu sırrı açıkladı," dedi. Ve bunları söyledikten sonra yaşlı adam kulağıma eğildi ve ben yaşamın ondan uçup gittiğini görerek ağlarken hazinenin konutun neresinde bulunduğunu açıkladı. Sonra bana onun içerdiği zenginlikler hakkında nedenli fikirler oluştursam da onların yine de tasarladıklarımdan çok daha fazla olduğu hakkında güvence verdi. Ve de, "Ve işte oğlum, bütün bunların sahibi sen olacaksın. Elin alabildiğine açık olsun çünkü bu hazinenin dibi yoktur. Mutlu ol ve selam," diye ekledi. Bu son sözleri telaffuz ettikten sonra barış alemine göçtü. Tanrı rahmet eylesin ve kutsamalarını üzerine yaysın. Ben onun tek varisi olarak kendisine son görevleri yerine getirdikten sonra bütün mallarını üzerime aldım ve gecikmeksizin hazineyi görmeye gittim. ve gözlerim kamaşarak babalığımın onun önemini belirtirken abartıda bulunmadığını anlayabildim. Ve onu elimden geldiğince iyi kullandım. Beni tanıyanların ve ilk felaketimi hazırlayanlara gelince beni bir kez daha çökerteceklerini sandılar. Ve kendi aralarında birbirlerine savurgan Ebul Kasım, Emirül Müminin'in hazinelerine de sahip olsa hiç kuşkusuz bunları da tüketirdi diyorlardı. Oysa işlerimde en küçük bir düzensizlik görecek yerde servetimin günden güne gittikçe daha fazla arttığının farkına vardılar. Ve gittikçe daha çok olağan dışı harcamalar yaparak Basra'dan geçen tüm yabancıları ağırlayıp onları bir şah gibi konuk ettiğim halde mal varlığımı nasıl arttırabildiğimi bir türlü kavrayamadılar. Dahası kentte bir hazine bulduğum söylentileri yayıldı ve bu da yetkililerin hırsını üzerime çekmekte gecikmedi. Gerçekten güvenlik yetkililerinin başı bir gün beni bulmaya geldi ve şuradan buradan birçok şey konuştuktan sonra bana Ebul Kasım Efendi, gözlerim görüp kulağım işitiyor ama başkaları görev vermek üzere yaşıyorlarsa ben de yaşamımı sağlamak için görevlerimi yerine getirmek zorunda olmakla birlikte sürdüğün şatafatlı yaşamın hesabını ve saklamakta yararın olan hazine hakkında seni sorgulamayacağım. Ben buraya sadece sana eğer uyanık bir adamsan bunu Tanrı'ya borçlu bulunduğumu ve bununla gururlandığımı söylemeye geldim. Yalnız ekmek pahalıdır, ineğimiz de artık süt vermiyor dedi. Ben de böyle davranmasının nedenini anladığımdan kendisine ey zeka sahiplerinin babası, ailen için ekmek ve de artık süt vermeyen ineğin sağlayamadığı sütü satın almak üzere senin ne kadar paraya ihtiyacın var dedim. Günde sadece 10 dinar efendim diye yanıt verdi. Ona bu yetmez, ben sana günde 100 dinar vereceğim ve bunun için her ayın başında buraya gelmen yeter. Hazinedarım sana yaşamın için gerekli 3000 dinarı sayıp verecektir dedim. Bunu duyunca eğilip elimi öpmek istedi. Ama ben tüm verilerin Tanrı adına bir ödeme olduğunu unutmayarak buna izin vermedim. O da hakkımda Tanrı'dan kutsamalar dileyerek yanımdan ayrıldı. Güvenlik baş yetkilisinin yaptığı ziyaretin ertesi günü, kadı beni nezdine çağırdı ve bana ''Ey genç adam, Tanrı hazinelerin sahibidir ve onun beşte biri hukuken ona geri döner. Böyle olduğuna göre hazinenin beşte birini Tanrı'ya öde, geri kalan 4 bölümüne rahatça sahip ol.'' dedi. Kendisine kadı efendimizin kölesine ne söylemek istediğini pek anlamadım diye yanıt verdim. Ama her gün fakirlere dağıtılmak üzere 1000 altın dinar verme yükümlülüğünü üstlenirim. Yeter ki rahatın bozulmasın diye devam ettim. Kadı benim sözlerimi onayladı ve önerimi kabul etti. Ama birkaç gün sonra Basra valisi tarafından gönderilen bir muhafız beni valinin huzuruna götürdüğü zaman beni hoş bir tavırla karşılayan vali, bana gösterdiğin takdirde senden hazineni alacak kadar beni adaletsiz bulamazsın inşallah dedi. Kendisine Tanrı, vali efendimizin ömrünü 1000 yıl uzatsın ama etimi kızgın kerpetenle koparsalar da gerçekten benim tasarrufumda olan hazineyi ortaya çıkarmam. Bununla birlikte tanıdığı yoksullara dağıtmak üzere vali efendimize her gün 1000 altın dinar öderim diye yanıt verdim. Vali de kendisine oldukça hatırı sayılır gibi görünen bu miktarı duyunca önerimi kabul etmekte kararsızlık göstermedi. Beni epeyce ağırladıktan sonra yanından ayrılmama izin verdi. Ve o zamandan beri bu 3 görevliye kendilerine vaat ettiğim günlük ödentiyi sadakatle ödüyorum. Ve karşılığında Tanrı'nın bağışladığı ferahlık ve cömertlik içinde yaşamımı sürdürme imkanı sağlıyorlar. İşte efendim, seni şaşırttığını anladığım ve senden başka hiç kimsenin enginliğini bilmediği servetimin kökeni budur demiş. Genç Ebul Kasım konuşmasını bitirince halife, harika hazineyi görme arzusunun sınırında ev sahibine, ''Ey cömert Ebul Kasım, gerçekten dünyada senin eli açıklığının en kısa zamanda tüketemeyeceği bir hazinenin bulunması mümkün müdür?'' Vallahi buna inanamıyorum ve eğer senden çok şey istiyor sayılmazsam sana konukluğun kutsal hukukuna dayanarak kendi üzerime ve bir yemini çiğnenmez kılabilecek her şey üzerine yemin ederek ve güvenini kötüye kullanmayacağıma söz vererek bana onu göstermeni rica ediyorum demiş. Halifenin bu sözleri üzerine Ebul Kasım'ın yüzünün rengi de çizgileri de değişmiş ve üzgün bir sesle ''Senin bu kadar meraklı olmandan ve bu arzunun ancak hiç de hoş olmayan bazı koşullarda yerine getirilebileceğimden dolayı çok üzgünüm efendim. Doğrusu seni evimden bir arzusu geri çevrilmiş ve bir dileği yerine getirilememiş olarak göndermek içime sinmiyor. Bu durumda gözlerini bağlamam ve silahsız ve başı açık olarak seni oraya götürmem gerekecek.'' Ben de konukluk yasalarını çiğnediğin takdirde başına indirmek üzere elimde palayla seni izleyeceğim. Yine de böylesine hareket etsem de büyük bir tedbirsizlik yaptığımı ve aslında senin arzuna boyun eğmemem gerektiğini biliyorum. Ama sonunda bu mübarek günde bizim için ne yazılmışsa o olsun diyorum. Koşullarımı kabul etmeye hazır mısın diye sormuş. O da seni izlemeye hazırım ve bu koşulları ve benzeri binlercesini kabul ediyorum. Ve yerlerin ve göklerin yaratanı üzerine yemin ediyorum ki benim merakımı doyurduğundan ötürü pişmanlık duymayacaksın. Zaten senin önlemlerini onaylıyor ve bunlara karşı hiçbir kötü niyet beslemiyorum diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Ebul Kasım onun gözlerini bağlamış ve elinden tutarak geniş bir yaygınlığı olan bir bahçe içindeki gizli bir merdivenden indirmiş. Ve orada birbiriyle çatışan birçok geçitlerden geçirdikten sonra giriş yerini toprak seviyesinde büyük bir kayanın örttüğü derin ve geniş bir yer altına sokmuş. İlkin aşağı doğru inen bir dehlizden yürümüşler. Sonra da bunun açıldığı, seslerin çınladığı bir salona girmişler. Ebul Kasım gözlerindeki bağı buradan çıkarınca halife hayranlıkla bu salonun tüm bölme duvarlarının ve tavanının sadece üzerlerine kakılmış kızıl yakutlarla aydınlandığını görmüş. Ve bu salonun ortasında beyaz kaymak taşından çevresi 100 ayak tutan ve için altın parçaları ve en coşkulu kafanın düşleyebileceği bütün değerli taşlarla dolu bir havuz bulunuyormuş. Ve bu havuzun çevresinde mucizevi bir topraktan fışkırırcasına 12 altın sütun bulunuyormuş. Ebul Kasım halifeyi havuzun kenarına götürmüş ve ona bütün bu altın dinarları ve her renk ve şekildeki mücevherleri görüyorsun. Derinliği 2 parmak kadar görülmekte ise de aslında havuzun dibi ucağı yoktur. Ama göreceklerin henüz bitmedi demiş ve onu ikinci bir salona götürmüş. Bölme duvarların aydınlanması bakımından bu da ilk salona benziyormuş ama ortasında yontulmuş taşlarla ve damla taşlarla dolu bulunan ve kendisine hediye edilmiş olana benzer 2 sıra ağaçla kenarları gölgelenmiş bulunan bir havuz varmış. Bu salonun kubbesinin ortasında çok parlak harflerle bu hazinenin sahibi onu tükeneceğinden korkmasın. Sonu gelmez bunun ve de onu hoş bir yaşam geçirmek ve dost edinmek için kullansın çünkü hayat bir kez yaşanır. Bir daha geri gelmez ve dostsuz geçen yaşamda yaşam değildir yazıtı bulunuyormuş. Bunu izleyerek Ebul Kasım konuğunu bunlardan aşağı kalmayan daha birçok salonda gezdirmiş, sonra da onun bunca göz kamaştıran şeyleri görmekten yorulduğunu anlayınca gözlerini yeniden bağladıktan sonra yer altından dışarı çıkarmış. Bir kez saraya ulaştıklarında halife rehberine, "Efendim." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.